Ayrım 20. Tanrı'nın Yumruğu. Frederick Forsyth. Sayfa 177. Londra toplantısı Langley'in operasyon müdür yardımcısı Bill Stewart'a yanında Chip Barber olduğu halde Atlantik'i aşırtacak kadar önemliydi. Şirketin güvenli yerlerinden olan elçilik yakınlarındaki bir dairede kaldılar ve Sis müdür yardımcısı ve Steve Lang'le akşam yemeği yediler. Stewart'ın rütbesi nedeniyle protokol için gelmişti müdür yardımcısı. Sharon'la görüşmede yerini Irak masası şefi Simon Paxman alacaktı. David Sharon Tel Aviv'den başka bir ad altında geldi ve kendisini İsrail Büyükelçiliği'nden bir katsa karşıladı. Dost da olsalar, yabancı ajanlardan hoşlanmayan İngiliz Karşı İstihbarat Servisi MI5, SIS tarafından uyarılmıştı ve elçilikten gelen Katsa'yı izliyordu. Katsa Tel Aviv'den gelen Bay Eliyahu'yu karşıladıktan sonra MI5 grubu ortaya çıktı ve Bay Sharon'a hoş geldin dedi. İki öfkeli İsrailli arabalarına kadar geçirildiler, sonra Londra'nın ortalarına kadar izlendiler. David Sharon'un anlattıkları ertesi sabah başladı ve bir gün bir gece sürdü. Sis bu iş için Güney Kensington'da kendi güvenli evini seçmişti. Burası büyük, ferah bir evdi ve konuşmalar için yemek salonu kullanılıyordu. Yatak odalarından birinde dizi dizi ses alma cihazı vardı. Ve iki teknisyen evde söylenen her sözcüğü kayda alıyorlardı. Century'nin idaresinde olan mutfaktan genç bir kadın yemek odasında masanın çevresinde toplanmış 6 adama sandviç ve kahve taşımaktaydı. Masa başında David Sharon ile elçilikten gelen ve zaten ajan olduğu bilinen Katsa, Langley'den Stewart ve Barber, Sis'ten Lang ile Paxman vardı. Amerikalıların isteği üzerine Sharon hikayeye başından başlayıp olanları anlattı. Stewart bir ara paralı asker mi yani diye sordu. Beni işletmiyorsun ya. Bana tümüyle açık olmam talimatı verildi. Olanlar aynen böyle olmuştur. Amerikalıların paralı bir casusa diyecekleri yoktu. Hatta bu bir avantajdı bir de. Bir insanın yurduna ihanet etmesi için para kendisini çekmek isteyen için en basit ve kolay yoldu. İnsan para isteyen birinin karşısında nerede olduğunu bilirdi. Azap veren pişmanlık duyguları, pohpohlanacak hassas egolar falan olmazdı. İstihbaratta paralı bir ajan bir fahişeden farksızdı. Sıkıcı mum ışığında yemekler, tatlı sözler gerekmezdi. Komodinin üzerine bırakılacak bir avuç dolar yeterliydi. Sharon Bağdat'ta diplomatik kimlikle uzun zaman yaşayabilecek birine nasıl aradıklarını, Alfonso Benz Moncada'yı, Santiago'daki yoğun eğitimini, Jericho'yu 2 yıl yönetmesini anlattı. Stewart Durell'e dedi, yani bu amatör mü Jericho'yu 2 yıl yönetti? 70 mesaj aldı ve sonunda da canını kurtardı, öyle mi?
Evet öyle.
Sen ne diyorsun Steve? Lang omuzlarını silkti. Acemi tarihi, Doğu Berlin ya da Moskova'da böyle bir şeyi denemek istemezdim. Haklısın dedi Stewart ve mesajları almaya giderken hiç izlenmedi mi? Bir iki kere izlenmiş ama rastgele bir şekilde. Evinden ekonomik komisyon binasına gidip gelirken, bir kere de mesaj almaya giderken. Ama izleyenleri fark etmiş ve başka bir yere gitmiş. Lang ya gerçek bir ekip tarafından gözetlenmişse, Rahmani'nin karşı istihbarat elemanları mesaj yerini sararlar ve Jericho'yu yakalarlar. Jericho daha sonra kendileriyle işbirliği yapmaya ikna edilir.
O zaman ürünün değeri düşerdi dedi Sharon. Jericho gerçek hasar veriyordu. Rahmani bunun devamına izin veremezdi.
Jericho'nun yargılanıp asıldığını görürdük ve Moncada talihi varsa sadece sınır dışı edilirdi.
Yabancılar Rahmani'nin yetki alanına girdiği halde izleyenlerin amamdan oldukları anlaşılıyor. Her zamanki gibi beceriksizdiler. Moncada onları kolaylıkla seçebildi. Amam'ın karşı istihbarat operasyonlarına karışmaya ne kadar hevesli olduklarını bilirsiniz.
Dinleyenler başlarını salladılar. Bölümler arası rekabet yeni bir şey değildi. Kendi ülkelerinde de vardı. Sharon Moncada'nın Irak'tan aniden çekildiğini anlatınca Bill Stewart bir ıslık çaldı.
Yani öylece çekildi mi? Yani Jericho kontrolsüz mü kaldı?
Evet. Sharon Chip Barber'a döndü. General Dror Bağdat'ta ajan olmadığını söylediğinde gerçeği dile getiriyordu. Mossad'a göre Jericho operasyonu sona ermişti.
Barber genç katsaya sen onu külahıma anlat der gibi baktı. Lang biz yeniden ilişki kurmak istiyoruz dedi.
Nasıl?
Sharon mesaj bırakma yerlerinin ve tebeşirle işaret edilecek yerlerin adreslerini verdi. Bunların hepsi dikkatle not edildi.
Barber belki de dost bir diplomata kendisine bir davette yaklaşmasını ve işlerin tekrar başladığını bu kere daha iyi para alacağını söyletebiliriz dedi.
İmkansız dedi Sharon. Ya posta kutuları ya da hiç.
Neden?
Buna inanmayacaksınız ama doğru olduğuna yemin ederim. Onun kimliğini asla öğrenemedik.
Dört batılı ajan birkaç dakika baktılar Sharon'un yüzüne.
Yani onun kim olduğunu bilmiyor musunuz diye Stewart sordu.
Hayır, denedik. Kendini korumamız için kimliğini açıklamasını istedik. El yazısı analizleri, psikoportreleri yaptırttık. Verebildiği ve veremediği bilgilerden bir sonuç çıkarmaya çalıştık. Sonunda Saddam'ın çevresinde, hepsi de devrimci komuta konseyinde, ordu yüksek komutanlığında ya da Baas Partisi üst düzeylerinde 30 kadar adı içeren bir listemiz oldu.
Bundan daha yakına gidemedik. İki keresinde isteklerimize İngilizce bir teknik terim kattık. İkisinde de karşılığında soru sordu. İngilizce ya bilmiyor ya da çok az biliyor. Ama bu bir şaşırtmaca da olabilir. Çok iyi İngilizce bilebilir ama biz bunu bildiğimizde listenin 3-5 kişiyle sınırlanacağını da biliyor. Bu nedenle hep Arapça el yazısıyla yazıyor.
Stewart inanmışçasına omurdandı. Sonunda yorgun David Sharon'un elçiliğe gitmesine izin verdiklerinde karanlık basmıştı. Eğer bildiği başka bir şey varsa bunu onun ağzından alamayacakları kesindi. Ancak Steve Lang, Mossad'ın bu kere dürüst olduğundan emindi. Bill Stewart, Washington'da uygulanan baskıdan söz etmişti.
Sandviç ve kahveden bıkan iki İngiliz ve iki Amerikalı istihbarat yetkilisi yarım mil ötedeki bir lokantaya gittiler.
Stewart, bu iş iki ucu boklu bir değnek dedi. Mossad gibi biz de casusluk eğitimi görmüş bir diplomat bulup bizim için çalışmaya razı etmeliyiz. Gerekirse ona da para veririz. Langley bu işe büyük paralar harcamaya hazır. Jericho'nun vereceği bilgi çatışma başladığında çok can kurtaracaktır.
Ne yapabiliriz ki dedi Barber. Bağdat'taki elçiliklerden yarısı kapalı. Diğerleri de çok sıkı gözetleniyorlardır. İrlandalılar, İsviçreliler, İsveç ve Finliler mi?
Tarafsızlar bu işe karışmazlar dedi Lang. Zaten Bağdat'ta kendilerinin bile bir ajanları olduğundan emin değilim. Üçüncü dünya elçiliklerini unut. Bu eğitim programına yeniden başlamayı gerektirir.
Buna zamanımız yok Steve, durum çok acil. İsraillilerin gittikleri yoldan gidemeyiz. 3 haftalık çalışma çılgınlık olur. Bu o zaman olabilirdi belki ama Bağdat şimdi savaş durumunda. Orada her şey çok daha sıkılaşmıştır. Sıfırdan başlamak 3 ay gerektirir.
Stewart da başını sallayarak aynı fikirde olduğunu belirtti. O zaman geriye yasal durumu olan biri kalıyor. Hala ülkeye girip çıkabilen iş adamları, özellikle de Almanlar. İnandırıcı bir Alman ya da bir Japon çıkarabiliriz.
Onlar da uzun süre bir yerde kalan insanlar değildir. İdeal olarak bu Jericho'ya 4 ay falan ana tavukluk edecek biri gerekir. Gazeteciye ne dersiniz dedi Lay.
Paxman başını salladı. Oradan döndüklerinde hepsiyle konuştum. Sürekli olarak izleniyorlar. Yabancı bir muhabirin arka sokaklarda dolaşması mümkün olamaz. Arkalarında hep amamdan biri vardır. Ayrıca akredite bir diplomat dışında biri için kara bir operasyondan söz ettiğimizi unutmayın. Bir ajanın Ömer Katib'in eline düşünce neler olacağını düşünmek isteyen var mı içinizde?
Masa başındaki 4 adam da Amam'ın başı Katib'in ününü duymuşlardı. El Muazip, yani işkenceci.
Risk alınması gerekebilir dedi Barber.
Bir iş adamı ya da muhabir yakalandığı takdirde başına gelecekleri bildiği için bunu kabul edemez. Ben KGB'yi Amama'ya ederdim.
Şu halde bu iş burada yatar. Iraklı sanılabilecek eğitilmiş bir ajan bulamazsak.
Paxman Steele Lang'e baktı. Lang bir an düşündükten sonra başını salladı.
Paxman böyle biri var dedi. Ehli bir Arap mı? Ondan Mossad'da da var, bizde de dedi Stewart. Ama bu düzeyde değil. Mesaj alıp götüren biri, bu çok risklidir.
Hayır, bir İngiliz. Sasta binbaşı.
Stewart bardağını ağzına götürürken durdu. Barber çatalıyla bıçağını bıraktı. Arapça konuşmak başka şey, Irak'ta Iraklı olarak kabul edilmek başka şey dedi Stewart.
Bu sözünü ettiğim kişi esmer, kahverengi gözlü ama %100 İngiliz. Orada doğup büyümüş, Arap sanılabilir.
Ve gizli operasyonlar için eğitilmiş, öyle mi dedi Barber. Nerede bu adam şimdi?
Şu anda Kuveyt'te dedi Lang.
Yani orada kıstırılıp kaldı mı demek istiyorsun?
Hayır, bildiğimiz kadarıyla serbestçe dolaşıyor.
Dışarı çıkamıyorsa orada işi ne?
Iraklıları öldürüyor.
Stewart bir an düşündükten sonra başını salladı.
Onu oradan çıkarabilir misiniz? Ödünç almak isterdik.
Olabilir sanırım. Bir daha telsizle bizi aradığında konuşuruz. Ama onu biz kontrol etmek isteriz, ürünü paylaşırız.
Stewart yine başını salladı.
Olabilir. Siz bize Jericho'ya getirdiniz, anlaştık. Yargıçla konuşurum.
Paxman kalkıp ağzını sildi. Ben gidip Riyad'a haber vereyim dedi.
Mike Martin kendi talihini kendisi yaratan bir insandı ama o Ekim gecesi canını kurtaran bir rastlantı oldu.
Dört istihbarat yetkilisinin Güney Kensington'da yemek yedikleri o saatte Mike da Riyad'daki sis evine telsizle konuşmasını yapacaktı.
Bunu yapabilmiş olsaydı aradaki iki saat farkı nedeniyle Simon Paxman Century House'a dönüp Riyad'a kendisinin istendiğini bildiremeden yayını kesmiş olacaktı.
Daha da kötüsü Riyad'la yeni silah ve patlayıcı gönderilmesini konuşacağı için en az 15 dakika yayında kalacaktı.
Cibini sakladığı kilitli garajda lastiklerden birinin patlamış olduğunu gördü. Kriko'ya aldığı ciple tam bir saat uğraştı, yağ ve çöl kumuyla betonlaşmış olan tekerlek civatalarını çıkarana kadar.
Saat 1'e çeyrek kala yola çıktığında daha 500 metre gitmeden taktığı yedek lastiğin de havasızdırdığını fark etti.
Garaja dönmek ve o gece Riyad'ı aramaktan vazgeçmekten başka çaresi yoktu.
İki lastiği onartmak tam iki günün aldı ve ancak ayın 21'i gecesi kentin güneyindeki çölün derinliklerinde çanak antenini yüzlerce mil ötedeki Suudi başkentine göndererek yayını yapan kendisi olduğunu ve kısa bir süre sonra başlayacağını bildiren bir dizi hızlı sinyali göndermeye başladı.
Telsizi basit 10 kanallı sabit kristalli sistemdi. Her ayın bir günü belirli bir kanalı kullanırdı. Ayın 21'inde birinci kanalı kullanıyordu. Kendini tanıttıktan sonra dinlemeye geçip beklemeye başladı.
5 saniye sonra bir ses kayalık dağ, karayı, sesin 5 kuvvetinde dedi.
Martin gönder düğmesine basıp hızla birkaç cümle söyledi.
Kuzeyde başkent Kuveyt'in dışında genç bir Iraklı teknisyen bir apartmanın tepesindeki el konulmuş daireye yerleştirilmiş konsolunda yanıp sönen bir ışık fark etti.
Tarayıcılardan biri yayını yakalamıştı. Yüzbaşım diye seslendi.
Hasan Rahmani'nin karşı istihbarat muhabere bölümünden bir subay konsola yaklaştı. Işık hala yanıp sönüyor. Teknisyen koordinat saptamak için düğmelerden birini çeviriyordu.
Biri yayına başladı.
Nerede?
Çölde efendim.
Teknisyen kulaklıklarından dinledi.
Elektronik olarak karıştırılmış yayın efendim.
O olmalı. Patron haklıydı. Koordinatlar nedir?
Subay Jahra ve El Adan Hastanesi'nde park etmiş olan iki kamyoneti bulmak için telefona koşmuştu.
202.
202 güneye doğru 22 dereceydi ve orada Kuveyt sınırına kadar uzanan çölden başka hiçbir şey yoktu.
Frekans.
Tarayıcı frekansı bildirdi. Çok kısa dalgada kullanılmayan bir kanal.
Yüzbaşı omzu üzerinden Teğmen diye seslendi.
Hemen Ahmedi hava üssünü bul. Onlara yeri tespit ettiğimizi, helikopteri hemen havalandırmalarını söyle.
Çölde Martin söyleyeceğini bitirmiş ve Riyad'ın yanıtını almak için dinlemeye geçmişti. Ama beklediği yanıtı alamadı. Kendisi sadece 15 saniye konuşmuştu. Kayalık dağı, karayı, hemen mağaraya dön. Tekrar ediyorum, mağaraya dön. Çok acil. Anlaşıldı, tamam. Iraklı yüzbaşı frekansı diğer iki izleme istasyonuna da verdi. Jahra'da ve hastane bahçesinde diğer teknisyenler tarayıcılarını belirtilen frekansa geçirdiler. Başları üzerinde 1,5 metrelik çanaklar dönmeye başladı. Üçü birden 100 metrelik hata payıyla bir noktayı tespit edip 10 silahlı askeri de Hint helikopterine koordinatları bildirebilirlerdi. "Hala orada mı?" diye sordu yüzbaşı. Teknisyen önündeki daire şeklindeki ekrana baktı. Birkaç saniye önce ekranda parlak bir çizgi merkezden 202'ye doğru uzanıyordu. Şimdi ise ekran kararmıştı. Oradaki adam tekrar yayına başladığında aydınlanacaktı. "Hayır efendim, yayını kesti. Herhalde alacağı yanıtı dinliyordur." "Geri gelecektir," dedi yüzbaşı, ama yanılıyordu. Kara ayı Riyad'dan aldığı acil talimat karşısında kaşlarını çatıp motoru kapatmıştı. Ardından da telsizi kaldırıp anteni kaplamıştı. Iraklılar o frekansı sabaha kadar izlediler. Hint helikopteri de motorunu kapattıktan sonra içindeki 10 yorgun asker dışarı dökülmüştü. Telefon çaldığında Simon Paxman bürosundaki kanepenin üzerinde uyuklamaktaydı. Arayan bodrum kattaki haberleşmeden bir şifre memuruydu. "Geliyorum," dedi Paxman. Riyad'dan kısa bir mesaj gelmiş ve deşifre edilmişti. Martin bağlantı kurmuş ve emirlerini almıştı. Paxman odasından Grosvenor meydanındaki CIA dairesinde bulunan Chip Barber'ı aradı. "Dönecek," dedi. "Sınırı ne zaman geçeceğini bilmiyoruz. Steve onun benim oraya gelmemi istediğini söyledi. Sen de gelecek misin?" "Elbette," dedi Barber. "Arkadaş yarın sabah Langley'e dönüyor ama ben seninle geleceğim. Bu adamı görmek istiyorum." Ayın 22'sinde Amerikan Büyükelçiliği ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı Suudi Büyükelçiliğine başvurarak Riyad'a yeni bir küçük diplomatın atanacağını bildirdiler. Bir sorun yoktu. Barber ve Paxman'ın adlarına çıkarılmış olmayan iki pasaporta hemen vize verildi ve iki adam sabah 8.45 uçağına binip şafak sökmeden az önce Riyad'ın Kral Abdülaziz Uluslararası Havaalanı'na indiler. Chip Barber'ı karşılayan Amerikan elçilik arabası onu çok geniş CIA operasyonunu sürdürüldüğü elçiliğe götürdü. Daha küçük bir arabada Paxman'ı SIS operasyonunun yapıldığı villaya. Paxman'ın ilk öğrendiği şey Martin'in henüz sınırı geçmemiş ve üsse gelmemiş olduğuydu. Riyad'ın dön emrini Martin'e göre söylemesi kolaydı ama uygulaması hiç öyle değildi. 22 Ekim sabahı gün doğmadan çölden dönmüş ve gününü operasyonunu kapatmakla geçirmişti. Gemici Shepton'un mezar taşının altına bıraktığı mesajda halifeye Kuveyt'i terk zorunda kaldığını bildiriyordu. Ebu Fuad'a bıraktığı notta ise villalarından ikisinde bulunan silah ve patlayıcıyı nasıl alacağı yazılıydı. Öğleden sonra işini bitirmiş, köhne kamyonetle Sulaybiye dışındaki deve çiftliğine gitmişti. Develeri iyi durumdaydı. Yavru epey büyümüş ve değerli bir hayvan olma yoluna girmiş olduğundan çiftlik sahibine olan borcuna karşılık onu bıraktı. Akşam çökmeden de devesine bindi ve güneybatı yönünde gitmeye başladı. Karanlık çöktüğünde tüm uygarlık izleri artık gerisinde kalmıştı. Telsizini gömdüğü yere varması 4 saat aldı. Telsizi heybelere doldurdu, hurmaların altına sakladı. Deve 9 hafta öncesine göre çok daha az yüklüydü şimdi. Ancak hayvan buna memnunsa halinden hiç belli olmuyordu doğrusu. Çiftlikteki rahat ağılından kaldırıldığı için kızmış, homurdanıp tükürüyordu. Ancak karanlıkta milleri geride bırakırken sallantılı yürüyüşünü hiç aksatmadı. Villada kalan Century House'un küçük bir memuru Simon Paxman'ı uyandırdı. "Karayı telsiz başında. Simon, sınırı geçti." Paxman kalkıp pijamalarıyla telsiz odasına koştu. Bir zamanlar zarif bir yatak odası olan odanın bir duvarını tümüyle kaplayan konsol önünde döner koltukta bir telsizci oturuyordu. Ayın 24'ü başladığı için şifreler değişmişti. "Corpus Christi'den Texas Ranger'a neredesin? Lütfen yerini bir daha bildir." "Kaymat subahın güneyinde. Hamatiyat Ar-Rugi yolu üzerinde.
Operatör dönüp Paxman'a baktı. Siz elemanı düğmeye bastı. Ranger orada kal. Seni almaya bir taksi gelecek, anlaşıldı mı?
Anlaşıldı. Siyah arabayı bekleyeceğim.
Aslında giden siyah bir araba değil, bir Amerikan Black Hawk helikopteriydi. Helikopter yolun üzerinde dururken eli dürbünlü bir adam yol niyetine geçen tozlu ize bakarken bir deve yanında bir arabın durduğunu gördü. Pilota yola devam etmesini söyleyecekti ki yerdeki adam elini salladı.
Black Hawk alçalıp yavaşlarken pilot yaklaşan bedeviye kuşkuyla bakıyordu. Burası sınıra çok yakındı. Ancak filo istihbarat subayının verdiği koordinatlar tamamdı ve görünürde de başka kimse yoktu.
Riyad askeri havaalanından ABD helikopterini havalandıran Chip Barber'dı. Kuveyt sınırını aşıp gelecek bir İngiliz'in alınmasını söylemişti. Ancak pilota develi bir bedeviden söz eden olmamıştı.
Amerikalı havacıların şaşkın bakışları altında adam yere eğilip topladığı taşları dizmeye başladı. İşini bitirince kalkıp geriledi, havacı dürbününü o yana çevirince merhaba yazısını okudu.
O olmalı dedi, gidip alalım haydi.
Pilot başını salladı, Black Hawk adamla devesinin 20 metre berisinde çöle kondu.
Martin heybeleri ve ağır deve eğerini hayvanın sırtından almıştı.
Telsiz, tabancası, saslıların pek sevdiği 9 milimetrelik Browning sırtındaki torbadaydı.
Helikopter inerken deve panikledi ve koşarak kaçmaya başladı.
Martin hayvanın arkasından baktı.
Aksi huyuna rağmen kendisine iyi hizmet etmişti. Çölde tek başına bir şey gelmezdi.
Çöl onun eviydi, serbestçe dolaşacak, kendi yiyecek ve suyunu bulacak, sonunda bir bedevi kendisini bulacak ve işaretli olmadığını görünce sevinçle sahiplenecekti.
Martin dönen pervanelerin altında eğilerek açık kapıya doğru koştu.
''Çavuş, lütfen adınız efendim.'' diye seslendi.
''Binbaşı Martin.''
Adam elini uzatıp Martin'i içeri çekti.
''Hoş geldiniz binbaşım.''
O sırada motorun gürültüsü konuşmayı imkansızlaştıracak kadar arttı. Çavuş Martin'e ses kesici bir kulaklık uzattı. Koltuklarına yerleşerek Riyad'a doğru uçmaya başladılar.
Pilot kente yaklaşırken aldığı bir talimatla kent dışında tek başına duran bir villaya yöneldi. Evin yanındaki arsaya biri parlak turuncu koltuk minderleriyle bir aş harfi yapmıştı.
Black Hawk yere 2 metre kalana kadar alçaldı.
Arap entarili adam yere atladı, dönüp el sallayarak teşekkür etti ve helikopter havalanırken eve doğru yürüdü.
İki uşak minderleri toplamaya koyuldular.
Martin duvardaki kemerli kapıdan geçince kendini taş döşeli bir avluda buldu.
Evden 2 kişi çıkıyordu. Birini haftalar öncesindeki SAS merkezindeki toplantıdan hatırladı.
Genç olanı elini uzattı. Simon Paxman, döndüğünüze çok sevindik. Bu da Chip Barker, Langley'deki kuzenlerimizden biri.
Barber adamın elini sıkarak çenesinden yere kadar uzanan kirli entarisine, kırmızı beyaz kareli kefiyesine, esmer ve kara sakallı yüzüne dikkatle baktı.
Memnun oldum binbaşım, hakkınızda çok şey duydum. Burnunu kıvırdı.
Sıcak bir banyoya hayır demezsiniz sanırım.
''Hemen hazırlatayım.'' dedi Paxman.
Martin teşekkür ederim diyerek villanın serinliğine girdi.
Paxman ile Barber arkasından yürüdüler. Barber için için seviniyordu.
Kendi kendine bu herif o işi kıvırır diye düşündü.
Martin'in haftaların ter ve kirini vücudundan çıkarması için Prens Halid bin Sultan'ın İngilizlere verdiği villanın mermer banyosunda tam 3 kere yıkanması gerekti.
Sonra çağırtılan bir berber saçlarını tıraş etti.
Martin de Simon Paxman'ın takımıyla tıraş oldu.
Kefiyesi, entarisi, sandalları bahçeye götürülmüş ve Suudi bir hizmetçi tarafından büyük bir zevkle yakılmıştı.
Mike Martin 2 saat sonra Paxman'ın pantolonlarından ve kısa kollu gömleklerinden birini giymiş, sofrada 5 kaplık öğle yemeğini tamamlamıştı.
''Beni neden geri çektiğinizi lütfen söyler misiniz?'' dedi.
Yanıt veren Chip Barber oldu.
''Çok iyi bir soru binbaşım. Çok, çok iyi bir soru. İyi de bir yanıt gerektirir değil mi? Sizin Bağdat'a gitmenizi istiyoruz. Haftaya.
Salata mı balık mı?''
20. ayrımın sonu. Sayfa 188.